أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Size bir soru sorarak başlasam bugün konuşmaya. Darimi kimdir? Darimi. Hiç mi duymadınız? Mümkün. Peki kim olabilir? Düşünsenize. Komşunuzun yeni doğan çocuğuna biraz şöyle farklı olsun diye verilen bir isim mi? Ya da piyasaya yeni çıkan bir eşyanın markası olabilir mi? Acaba darimi ne ki, kim ki, insan mı ki, eşya mı ki, ne ki bu? Yani darimi. Efendim, acaba bir alim, acaba bir yönetici ya da bir başka biri ekonomide, sosyal hayatta, siyasal hayatta ya da işte insanlarla ilgili bir hayat programının bir yerinde bir şey mi ki bu acaba? Tabii bilmemiş olabilir, duymamış olabilirsiniz ama mesela ben onun bir hadis alimi olduğunu söylesem böyle bir sözün üzerine hemen belki de kimilerinin dudakları bükülecek ve hah ona kaldı, sadece o mu? Ben evimde hadis kitabım var, okuyorum. Hem üstelik bir tane iki tane de değil. Zannetmeyin hadis kitabı bir tane iki tane değil demeyecek şimdi arkasından. Hem de 40 tane hadis bir kitapta toplamışlar. Arada bir bazen canım çekince, moralim bozulunca, işte neşelendiğimde, kutsal gecelerde, özgün dönemlerde ben onları arada bazen bir okumaya çalışıyorum. 3 sene oldu. Gerçi daha bitiremedim ama inşallah azimliyim bitireceğim diyenler de duyuyoruz. Hele evinde 500 hadis kitabı bulunanlar, 1000 hadis kitabı bulunanlar ya da mesela ciltli ciltli şöyle yan yana koyduğu hadis kitabına imrenip bakıp aman ne kadar da güzel oldu, bir de hadis kitabımız var diyenler, onlar şu anda konumuzun dışında olsun. Ben Darimi için söyledim bunları. Onun da bir kitabı var. Bir kitabın adı olarak şöhret bulmuş, aslında kitabın adı Sünen ve yazarıyla yani toplayanıyla birlikte meşhur olmuş. Denilmiş ki Sünen-i Darimi, bir adam bu ve hadis alimi. Diyor ki, bize Yakup bin İbrahim haber verip dedi ki, bize Muhammed bin Ömer İbnül Kümeyt rivayet edip dedi ki, bize Ali bin Vehbel Hemdani rivayet edip dedi ki, bize Eddahak bin Musa rivayet edip dedi ki, yani öyle kendi kendine ben böyle biliyorum, öyle duymuşum, size söylüyorum, kabul ederseniz arkadaş demiyor bu adam. Kimden duyduğunu, onun da kimden duyduğunu haber verip naklettiği sözleri bir araya getirmiş, ona hadis kitabı diyoruz. Böyle olunca güvenen güvenir, güvenmeyen delille güvenmesin ama işte bu adam bildiklerini duyduklarını böyle sıralamış ve ki hadis kitapları içinde Kitabul İlim bölümüyle galiba birinci sırada. Çünkü bakıyoruz hadis kitaplarına, hepsi sanki bir yönüyle daha bir temayüz etmiş, özelleşmiş. Darimi'nin Süneni de Kitabul İlim yönüyle öyle. İşte ben de Kitabul İlim'den size bir hadis nakletmek istiyorum. 653. sırada yer alan bir haberi size okumaya, üzerinde dilim döndüğü kadar bildiklerimi söylemeye çalışayım inşallah. Halife Süleyman bin Abdülmelik Mekke'ye giderken Medine'ye uğramış ve orada günlerce kalmıştı. Demek ki peygamberden sonra sahabe nesli bitmiş ve de peygamberden sonraki bu özel neslin devamı anlamına tabi'in nesli denilen insanlar var Medine'de. İşte o dönemdeki halife, Emevi halifesi Süleyman bin Abdülmelik Mekke'ye gidiyorken Medine'ye uğrar yol üstü ve orada günlerce kalır. Bir ara Medine'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabından birine kavuşmuş olan bir kimse var mı? Diye sorar. Yani tabiin dediğimiz, sahabeyi gören, onlarla oturup görüşen, onlardan ilim alan, irfan alan, peygamberi onlardan doğrudan öğrenen, yani bana falan dedi ki peygamber şöyle demiş diyecek kadar peygamber dönemine, peygamber hayatına, peygamber bilgisine yakın olan insanlardan birileri var mı ki diye merak etmiş adam. Yanındakiler ona, yani Süleyman bin Abdülmelik'e, halifeye, Ebu Hazim isimli biri var dediler. Bunun üzerine ona haber gönderdi. Yani halife Ebu Hazim'i çağırıyor. Ebu Hazim halifenin huzuruna girince halife diyor ki, ey Ebu Hazim, nedir bu eziyet? Birdenbire hani damdan düşer gibi aslında biraz da pat diye karşıdakini böyle suçlar pozisyonda soru veriyor halife. Ama karşıdaki ilim ve irfanın sahibi, sahabe neslinin takipçisi, onlardan öğrendiği şahsiyetin göstericisi, görüntüsü, sanki şahsiyet abidesi bu alim zat diyor ki, ya emir al müminin, benden ne eziyet gördün? Yani ne yaptım ben sana? Halife Süleyman'ın kastı şuymuş meğer, Medinelilerin ileri gelenleri yanıma geldi hep ama sen gelmedin karşılığını veriyor onun için. Yani meğer, yani gelseydin, sen de gelseydin de görüşseydik, ille de haber mi göndermem gerekiyordu? Şöyle bir sohbet etmek, seninle görüşmek, hal hatır sormak istemiştim şeklinde. Demek ki halifece böyle söyleniyormuş, öyle anlaşıldı. Hani bazı insanlar bulundukları konuma göre bir konuşma biçimi kazanırlar, öyle bir karakter geliştirirler ya, diyelim zenginler, patronlar, amirler, müdürler ya da anneler, babalar, birileri birilerine göre imkan sahibi olanlar, emretmeye alışık olanlar birilerine hep böyle konuşurlar galiba ya, belki de ondan kaynaklanıyor. Değilse bakın, yorumu kendince makul. Yani hayır, öyle bir şey değil ama senin gelmemeni ben kendime eziyet kabul ettim diyor. Medinelilerin ileri gelenler hep yanıma geldiler ama sen gelmedin. Ebu Hazim bunun üzerine diyor ki, ya emir al müminin, doğru olmayan bir şeyi söylemenden seni Allah'a sığındırırım, Allah'tan kork. Yani bu dediğin doğru mu? Bugünden önce ne sen beni tanımıştın, ne de ben seni görmüştüm, niye gelecektim? Yani öteki gelenler niye geldi bilmem diyor sanki. Onları suçlamak için falan değil. Ama ben seni tanımıyorum. Sen de beni tanımıyorsun. Ben seni ilk defa görüyorum. Sen de beni ilk defa görüyorsun. Bir dal kavukluk, bir yağcılık için geleceksem Allah'a sığınacağım. Yani nedir senin yaptığın? Niye gelecektim de böyle bir görevim mi vardı benim? Yani ben sana ne için gelmem gerekiyordu? Eğer sen benim yaşadığım toplumsal hayatın reisi, lideri, yöneticisi, yani halifesi durumunda olduğun içinse emredersin ve emrettin, geldim işte. Ama değilse ne diye gelecektim? Bunun üzerine Süleyman, yani halife Süleyman bin Abdülmelik, yanında bulunan Muhammed bin Şihab-ı Zühri'ye dönüp, ihtiyar doğru söyledi, ben hata ettim dedi. Allahu Ekber, ne kadar hoş değil mi? Halife olacaksınız, yani adamı görmek istediğinizi beyan edeceksiniz, fakat beyanınızda bir yanlış varmış meğer diye karşıdaki uyaracak ve siz, evet ben hata ettim, bu adam doğru söylüyor diyeceksiniz. Gerçekten onda da bir şahsiyet varmış yani. O da böyle sıradan bir adam kimliğinde değilmiş, öyle görünüyor. Yani yanlışını kabul edecek kadar erdemli birisi. Dinleyelim. Bu adamlar neler konuşacak acaba? Birbirlerine neler söyleyecek? Yani işin başında, daha ilk cümlelerde böyle hoş şeyler, güzel şeyler ortaya koyuyorlarsa bakalım devamında neler gelecek. Sonra halife dönüp dedi ki, ey Ebu Hazim, bize ne oluyor da ölümden hoşlanmıyoruz? Böyle sordu. Ölümden hoşlanmamak. Demek ki adam ölümden hoşlanmıyor, dahası bize dediğine göre çevresindeki insanlar da öyle. Yani ölüm denilince böyle adamın boynu bükülüyor, canı sıkılıyor, morali bozuluyor. Sanki gündemde tutulmasını istemiyor galiba ki. Ve kendi değil, sadece çevresindekilerle beraber bize ne oluyor da böyle ölümden hoşlanmıyoruz diye soruyor. Ebu Hazim şöyle cevap veriyor. Var mı içimizde ölümden hoşlanmayan? Yani gelmesin şimdi diyen, gelmesin, evet gelecek ama şimdi gelmesin diye titreyen, ürken, korkan insanlar var mı? Gelin beraber Ebu Hazim'i dinleyelim. Bakalım ne diyecek bu büyük alim. Tabiinden bir alim. Halifenin karşısında da olsa hakkı, doğruyu, hakikati söylemeyi kendisine şiar edinen bir alim. Diyor ki, çünkü siz ahireti harap ettiniz, dünyayı mamur hale getirdiniz. Bu yüzden mamur yerden harap edilmiş yere gitmekten hoşlanmıyorsunuz. Tekrar okuyayım mı? Bir daha dinleyelim mi? Çünkü siz ahiretinizi harap ettiniz. Dünyanızı imar ettiniz, mamur hale getirdiniz. Bu yüzden mamur bir yerden harap edilmiş bir yere gitmeye hanginiz memnun olur? Hanginiz hoşlanır? Elbette hoşlanmayacaksınız. Ne dersiniz? Biz mi yoksa bunu tarif ettiği adam? Yani Ebu Hazim'in tarif ettiği model bize de uygun mu? Biz de dünyamızı imar ettiğimiz, mamur hale getirdiğimiz, bayındır kılmaya çalıştığımız kadar ahiretimize gayretli değil miyiz yoksa? Ne dersiniz? Yani kendi kendimizeyken kendimize cevap verelim. Birilerine değil, kime gösteriş yapacağız da nasıl olsa mezara yalnız girecek, yeniden dirilişte, mizanda Allah'ın huzurunda yalnız başımıza bulunacağız. Öyleyse kendi kendimize söylemekten çekinmeyelim. Ne dersiniz? Yani biz de evimiz barkımızı, duvarlar dolaplarımızı, eşyalar mutfağımızı, elbiseler veya bahçemizi, çevremiz, beldemiz, belediyemiz, kaldırımlarımız, yollarımız ya da aklınıza gelen gelmeyen tüm dünya ile ilgimizi imar ediyor, güzelleştiriyor, inci gibi boncuk gibi yapıyoruz da ahiretimiz konusunda bir tahribatla mı uğraşıyoruz yoksa? Hatta işin kötüsü, dünyayı imar etmek için ahireti tahrip edip onu da mı kullanıyoruz acaba? Onun enkazını, işe yarar parçalarında mı dünyayı imara kullanıyoruz ne? E tabi, bir eviniz vardı diyelim, şöyle bahçenin bir kenarındaydı. Sonra salıverdiniz, koyverdiniz, bırakıverdiniz. Hatta demirlerini söktünüz, kapılarını kırdınız, elektriğini zaten çoktan ne olur ne olmaz diye ortadan kaldırdınız. Su şebekesi, teşkilatı hepten kapandı filan derken bazen köpekler girdi, bazen kuşlar. E işte öyle bir yere, yani böyle harap edilmiş bir yere bazen gidip yatma aklınıza gelecek mi hiç? Oturma şöyle sohbet etme, ben babamın dizinin dibinde buradaydım, annem beni dizine alıp burada sallardı, ben işte annemin hazırladığı yemeği burada yiyordum, ben dedemle, ben nenemle, ben dayılarım, amcalarımla işte burada bulunuyordum der misiniz? Peki nereye gidiyoruz o zaman? Sonunda bırakıvereceğimiz, terk edip gideceğimiz, mutlaka ama kesinlikle gitmek zorunda olduğumuz bir bölgeden, kalamayacağımız bir bölgeyi terk edeceğimizden habersiz mi yaşayacağız? Süleyman, Abdülmelik'in oğlu Süleyman, Halife Süleyman, doğru söyledin ey Ebu Hazim dedi. Adam hoşlandı herhalde, öyle anlaşılıyor. Memnun oldu. Güzel sözler, doğru sözler, hak sözler söylüyordu çünkü karşısındaki tam ihtiyacı olduğu bir adamdı. Galiba öyle geliyor bana. Yani bu yorum bana ait de tabii. Rivayette bu bölüm yok. Yani bu tür insanlar halife konumunda, yönetici konumunda, büyük konumunda, reis konumunda ya da işte bir birliğin, bir beraberliğin, bir bölgenin, bir cemaatin ya da işte birkaç kişinin söz söylemesi, söz söyleme makamında tutulan bu reis konumunda olan insanların galiba böyle doğrudan düz söyleyen insanlara çok ihtiyaçları var. Yani ben o konumda hiç olmadım ya da o konumda olan insanlarla çok yakın beraberliğimi de pek hatırlamıyorum ama bu tür insanların, bu tür insanlara yani Süleyman bin Abdülmelik gibilerin, halifelerin, halife gibi olanların, Ebu Hazim gibilere gerçekten cidden çok ihtiyaçları var. Buldum, evvelallah, dur bakalım yararlanalım şu adamdan dercesine, devam ediyor sorusuna, öğrenmesine halife. Peki diyor, yarın yani kıyamet gününde Allah'a gidiş nasıl olacak? Ebu Hazim diyor ki, iyilik eden ailesinin yanına gelen gurbetçi gibi, kötülük yapan ise efendisinin yanına gelen kaçak köle gibi karşılığını veriyor. Fesübhanallah. Adam nasıl da biliyor. Vahiy bilen biliyor demek ki. Sahabeyi tanıyan, Allah'ı ve Resulünü tanıyanlar hayatı biliyor demek ki. Başka yolu da yok zaten. Hayatı bilmek, hele bir de öldükten sonrasına yönelik bir değerlendirmeyle bilmek başka imkan yok ki bu konuda. Tekrar söyleyelim o zaman. İyilik eden, yani Allah'ın kabul ettiği, edeceği amellerle meşgul bir hayat süren, ailesinin yanına gelen gurbetçi gibi. Kötülük yapan ise efendisinin yanına gelen, getirilen kaçak köle gibi. Gurbetten döndüğünüz dönemler var mı? Gurbetteki birilerinin yanınıza döndüğü dönemleri hatırlıyor musunuz? Babanız mı? Siz mi? Anneniz mi? Kızınız, kız kardeşiniz mi? Kimdi o gurbette? Ya da siz mi gurbetteydiniz? Kimin yanına doğru? Söyleyin, dönüşte nasıldı içiniz? Böyle pır pır uçacak gibi rahat, huzur içinde miydiniz? Adımlarınız sıklaşıyor, kalp atışlarınız artıyor muydu? Nefesiniz bile değişiyor, uçacak gibi kendinizi hafif mi hissediyordunuz? Sanki yer dürülsün, bir an önce varacağınız yere varıverseniz miydi? Hayalleriniz birbirini kovalıyor, ne yapacağınızı bilmeden ama bir şeyler olacak, bir güzellik bulunacak diye içiniz ferah dolu, mutluluk dolu, sanki koşarcasına ama şöyle vakur, ama olgun, ama sakin bir gidişle eve doğru, ailenizin yanına doğru mu gidiyordunuz? Ne kadar hoş değil mi? Bitecekti gurbetiniz, özleminiz bitecekti, beklentiniz bitecekti, artık rahata kavuşacaktınız. Gurbetteki bütün sıkıntılar hemen, çok değil, biraz sonra yok olacaktı. İşte öyle bir durumdaki gibiymiş ama diğeri kötülük yapıyor. İşte bu adam da bir köle gibi düşünün, kaçak bir köle, kaçmış önce, sonra yakalanmış ve efendisine doğru getiriliyor. Eyvah o adama, zaten köle, zaten kaçma ortamındaymış ama yakalanmış ve tekrar geri getiriliyor. Bir de üstelik cezayı hak etmiş biçimde. Bunun üzerine Süleyman ağladı ve keşke Allah katında ne olacağımızı bilsem dedi kendi kendine. Yani zannediyorum sesli düşündü. Yani Ebu Hazim'e bir şeyler sormadı aslında. Kendi dünyasını değerlendirdi, ağladı, ağladı ve dedi ki keşke, ah ne olaydı, Allah katında ne olacağımızı bilseydim. Ama yanında bu konuda bir otorite bir şahıs vardı. Dedi ki Ebu Hazim, amelini Allah'ın kitabıyla karşılaştır, öğrenirsin. Yani öğrenmek istiyorsan, Allah katında ne olacağını bileceksen, eğer bu isteğinde, bu bilgi isteğinde ciddiysen, işte Allah'ın kitabı, karşılaştır kendini, amellerini, yaptıklarını, ettiklerini, o zaman öğrenirsin. Süleyman sonra dedi ki, peki kıyamette nasıl bir yer bulacağım? Ebu Hazim, İnfitar suresinin 13 ve 14. ayetlerini okudu. İnnel ebrar lefî naîm ve innel füccar lefî cehîm. İyiler, cennetlikler gerçekten naim cennetinde, şüphesiz kötülerse muhakkak alevli ateştedirler. Yani nasıl bir yer bulacağın konusunda tereddüdün ola ki diyor sanki halifeye. İş mi seninki, başka bir yer mi var? Ya iyilerdensin ya kötülerdensin, ya ebrarsın ya füccarsın, ya cennet ya cehennem, başka yer yok ki. Bak kendini, Allah'ın kitabını arz et, amellerini, onun dediklerini yaptığın çoksa, güzelse, tartıda ağır gelecekse tamam öyle olsun, hadi cennete, değilse cehenneme, alevli bir ateş. Ama Süleyman bir umut besliyordu. Acaba diyordu, insandı ve gerçekten bir insan olarak Allah'ın rahmet ve merhametine ümidini tazelemek istedi ve dedi ki peki Allah'ın rahmeti nerede ey Ebu Hazim? Hani bir de Allah'ın rahmeti vardı ya, rahmeti gazabını geçmişti, rahmet ve merhameti vardı ya Allah'ın. Acaba yani biz bunca kötülüğümüze, bunca yanlışımıza, bunca hatamıza rağmen yine de her şeye rağmen Allah'ın rahmetiyle cennet hak edemeyecekmişiz gibi konuştun deyince Ebu Hazim, İnne rahmetallah garibun minel muhsinin dedi. Araf 56. Yani Allah'ın rahmeti muhsinlere daha yakın. Muhsinlere yakın, ihsan sahibi olanlara, Allah'ı görürmüşçesine Allah'ın huzurunda ona kul köle olma sevdalısı olanlara yakındır değilse, Allah ben Müslümanım diyen herkesi rahmetiyle cennete koymak zorunda değil ki dercesine, Allah'ın rahmeti iyilik edenlere yakın dedi. Yani sen iyilik edensen o zaman rahmetiyle cennete gideceksin elbette. Çünkü ben amel ettim, ben hareket ettim, ben Allah'ı dinledim, ben Allah'ın dediği gibi yaşadım. Allah beni mecburen cennetine koyacak demeye kimsenin hakkı yok ki. Aleyhissalatü vesselam da öyle diyordu değil mi? Meğer ki Allah'ın rahmeti olsa, onu hak edenler ne âlâ değilse, Allah'ın rahmetini kazanamayanlar, rahmete nail olamayanlar, tamam rahmet ettim, merhamet ettim, öyleyse hadi bakalım cennete denilmeyenler, işte onlar cenneti hak edemeyecekler. Yani Kur'an'la düşünenler, Kur'an merkezli düşünenler, hayata Kur'an'la bakanlar, öldükten sonrayı Kur'an'la değerlendirenler, ayetleri de farklı anlıyorlar mı diyeceğiz, ya da öyle değil, ayetleri anlayanlar hayatı farklı anlıyorlar. Onun için Süleyman bin Abdülmelik Halife Ebu Hazim'e şöyle sormaya devam ediyor. Buldu bir kaynak, faydalanmak istiyor. Peki yok mu sizin evde peygamber sözlerini söyleyen bir kitap? Neden? Yani bugüne kadar aslında çok düşündüğüne ben de inanıyorum. Hadi öyle dediysen. Tam alacaktın, düşünmüştün, geçen seneydi, düğünden önce, bayramdan sonra, Ramazan geliyor filan diyordun ama hala yok mu? Aa, olur mu öyle şey diyorsun değil mi? Hem 2-3 takım hadis kitabını aldığını biliyorsun öyle mi? Hatırlıyorsun da pek isimlerini bilemesen de, yani hani taksitle almıştın, denk gelmişti, iş yerine gelmişti, falan hediye etmiş filan, uygun demişti, tamam anlıyorum onları. Peki ama niye okumadın onları hala? Kaç yıl oldu ilkini aldığından, ilkini kitaplığına koyduğundan, vitrinine yerleştirdiğinden bu yana kaç yıl oldu? 3 mü, 5 mi, daha fazla mı? Ama niye okumadın ki? Çünkü hadis kitaplarının satır aralarını değil, satırlarını okuyunca bu dediklerimi görecek, bu dediklerimi bileceksin. Sordu Süleyman Ebu Hazim'e. Peki Ebu Hazim, ne dersin? Allah'ın hangi kulları daha üstündür? Şahsiyet ve akıl sahipleri. Peki amellerin hangisi daha faziletli? Haramlardan uzak durmakla beraber farzları yerine getirmek. Peki hangi duaya daha çok icabet edilir? Kendisine iyilik yapılan kimsenin iyilik yapana duasına. Peki hangi sadaka daha faziletlidir? Başa kalkmadan, eziyet etmeden, muhtaç dilenciye verilen ve malı az olan kimsenin verebildiği, yani Darimi'de 1431 numaralı yer alan bir hadisle cevap veriyor. Soru ve cevaplar devam ediyor. Süleyman, Abdülmelik'in oğlu Halife Süleyman soruyor, peki hangi söz daha doğrudur? Kendisinden korktuğun veya bir şey umduğun kimsenin yanında söyleyeceğin hak söz. Peki müminlerin hangisi daha akıllıdır? Allah'a itaatle amel eden ve insanlara bu yolu gösteren adam. Peki müminlerin hangisi daha ahmaktır? Zalim olduğu halde din kardeşinin arzusuna uyan ve bu suretle başkasının dünyalığına mukabil ahiretini satan kimse. Doğru söyledin. Evet de peki bizim içinde bulunduğumuz durum hakkında ne dersin? Bu soruya gelince Ebu Hazim, ya emir al-müminin, beni bu soruya cevap vermekten bağışlar mısın dedi ve cevap vermek istemediğini nazikçe, kibarca edep dairesinde beyan etti. Bu soru ve cevaplara tekrar dönsek, enteresan değil mi? Bir daha dinlesek. Sordu Ebu Hazim'e Süleyman bin Abdülmelik, Allah'ın hangi kulları daha üstün? Derdi, meğer bu adamın derdi de öyle, Allah'ın hangi kulları daha üstün? Üstün olmak, birinin diğerinden üstün olması, kullar arasında üstünlük, şahsiyet ve akıl sahipleri diye cevap veriyor Ebu Hazim. Peki amellerin hangisi daha faziletli? Yani amelimiz var, hareketimiz var, eylemimiz var, kavlimiz var, fiilimiz var, bizim bir şeylerimiz var. Bunların hangisi daha faziletli? Haramlardan uzak durmakla beraber farzları yerine getirmek. Yani sadece farzları yapmak değil, sadece haramdan kaçmak değil, İkisi birlikte olursa güzel oluyormuş. En faziletlisi böyle. Peki hangi duaya daha çok icabet edilir? Yani dua edeceğiz de acaba hangi dua Allah tarafından kabule şayan kılınır da tamam kulum kabul ettim icabet ediyorum der acaba hangi duaya? Ebu Hazim diyor ki kendisine iyilik yapılan kimsenin iyilik yapana duasına. Birisi bir Müslüman kardeşine bir Müslümana iyilik yapınca o ona dua ediversin öyleyse. Yani iyilik yapılan, iyilik yapana. Ne kadar güzel bir karşılık değil mi? Onun hayrını istesin, cennetini istesin, cehennemden kurtuluşunu istesin. Soruyor Süleyman bin Abdülmelik, devam ediyor. Peki hangi sadaka daha faziletlidir? Sadaka vereceğiz ya, tasdik manasına birilerine bir şeyler vereceğiz. İmkanımızdan birilerini yararlandıracağız değil mi? İşte söyle bakalım diyor, hangisi daha faziletli? Adam hayatı biliyor dedik ya, dinleyin, en faziletli sadakayı söylüyor. Başa kalkmadan, eziyet etmeden, muhtaç olan birine ama malı az olan bir kimsenin verebildiği sadaka. Yani vereceğiz birine, o verilecek kişi muhtaç olacak ama biz ona başa kalkmayacağız, ama biz ona eziyet etmeyeceğiz, ama bizim malımız azsa işte o zaman daha faziletli olacak sadakamız. Yani oranı yüksek olunca anlamına gelir mi ki? Peki dedi Süleyman, hangi söz daha doğru? Ebu Hazim'in cevabı ne kadar enteresan. Bir adam ki kendisinden korkuyorsun. Veya o adamdan bir şeyler bekliyor, bir umudun var, bir beklentin var. Bir iş yaptıracaksın, bir şey alacaksın. Sana bir şeyler, imkanlar sağlamasını bekliyorsun. İşte böyle bir adamın yanında söyleyeceğin, hakkı ifade edecek söz, hakkın ifadesi olan söz, hakikati ifade eden söz, işte bu sözlerin en doğrusu, daha doğrusudur. Yani ben şimdi doğruyu söylersem ama adamdan beklediğimi adam ya vermezse, demediğimiz zaman söylediğimiz hakikatin sözü. Süleyman, peki dedi, müminlerin hangisi daha akıllı? Cevap, Allah'a itaatle amel eden ve insanlara bu yolu gösteren adam. Allah'a itaatle kendisi amel edecek ve insanlara bu yolu gösterecek. Mesela, Asr suresinde zaten bu anlatılıyor mu sizce? Hani insanlar eğer inanıp inancının gereğini ameli salih olarak yerine getirirler ve eğer insanlar bunu kendileri yaptığı gibi başkalarına da hakkın ve sabrın tavsiyesi olarak iman ve inancın gereği ameli salih tavsiye ederlerse ne âlâ değilse üsranda değiller miydi? Öyleyse Allah'a itaatle amel eden, insanlara bu yolu gösteren adam müminlerin en akıllısı. Peki diyor Süleyman, müminlerin hangisi daha ahmak? Tam tersine, hem zalim olacak hem de o zalim din kardeşinin, yani kardeşi ama zulmettiği bir noktada o arzusuna uyacak ve böylece başkasının dünyalığına mukabil kendi ahiretini satan kimse. Allah'ım sen koru bizi. Ben bir daha söyleyeyim. Yani bir adam var, en ahmak olanı tarif ediyoruz, daha ahmak olanı söylüyoruz. Bir adam var, bir arkadaşının haksız bir eylemine yardımcı oluyor. Aslında zulmedecek, haksızlık edecek, yanlış yapacak belli ama böylece yanlış yaparak dünyalık elde edecek. Yani kendisi değil, karşıdaki. Yani ortağına haksızlık edecek, karısına, kızına, çoluğuna, çocuğuna yanlış yapacak, zulmedecek, zalim olarak hareket eden bir kardeşi var, arkadaşı var. Onun dünyalık kazanması için, onun dünyalık elde etmesi için, onun dünyada kalacak menfaati, zevki, hayatı, duygusu veya işte beklentisi için bu adam onun arzusuna uyarak, ona hizmet ederek, onu destekleyerek kendi ahiretini satacak. Bundan daha büyük ahmak olur mu? Peki ben sormadan geçmeyeyim. Ne dersiniz? Var mı sizin de böyle yakınlarınız? Yani ne yapayım ama çok seviyorum. Yıllardır, ilkokuldan, öncesinden, mahalleden beri arkadaşım. Yani burada da evet biliyorum yanlış ama yine de çaresizim. Yani bırakamıyorum. O beni, ben onu pek çok seviyoruz diye böyle yanlışına destek çıktığınız arkadaşlarınız var mı? Ve sizin hiçbir menfaatiniz de yokken üstelik, tamam ama tamam ne yapalım bekleyelim de, yani sanki siz dışarıda gözetleme memurusunuz, o içeride hırsızlık yapacak gibi düşünün. Yani o haram işleyecek, o yanlış yapacak, o hata edecek, siz ona bulunarak ya da sözünüzle ya da engellemeyerek destekte bulunacaksınız. En ahmaklıkmış meğer. Doğru söyledin diyor Süleyman Ebu Hazim'e ve devam ediyor. Diyor ki peki bizim içinde bulunduğumuz durum hakkında ne dersin ya? Ya biz ne durumdayız söylesene diyor. Yani bütün bu anlattıklarına göre bizim faturamız kabarık, perişan, tadımız yok, gidişat bozuk. Biz kaybedenlerden gibiyiz öyle anlaşıldı. Söyle bizim halimiz nedir, ne yapacağız biz, nedir halimiz? Yani adam samimi ama halife ya. Ebu Hazim diyor ki ey müminlerin emiri. Beni bu soruya cevap vermekten bağışlamaz mısın? Yani müsaade et de bu konuya cevap vermeyeyim diyor. Süleyman diyor ki hayır, fakat bu bana vereceğin bir nasihat olacak. Bundan emin ol diyor. Yani ben bunu bir halife olarak emrederek söylemiyorum. Ya da halifeyi tenkit edince başına bir şeyler gelecek falan zannetme. Ben senden nasihat istiyorum diyor. E demez mi o zaman? Cevap vermez mi? Verir tabii, çünkü Müslüman bir kardeşi kendisinden nasihat isteyince ona nasihat etmek zorundadır. Ne dersiniz? Birilerinden hiç nasihat istediniz mi? Sizden nasihat isteyenlere nasihat edebildiniz mi? Siz başınızı bağlayacak durumda değilsiniz, geçmişsiniz, gelin başı bağlayacaksınız, öyle mi? Kendisi muhtacı himmet, dede nerede kaldı? Gayriye himmet ede denir ya, siz öyle mi zannediyorsunuz? Peki niye ama yıllardır aynı durumdasınız? İyi olun, değişin, siz de bulunsun, siz de var olsun, siz nasihat edecek duruma niye geçmiyorsunuz? Tamam, 5 sene önce öyleydiniz, 15 sene önce öyle olabilirsiniz. Ama neden? Bakın, dükkanınız, tezgahınız, eviniz, barkınız, eşyanız, varlığınız, paranız, bulunuz, her şey gün geçtikçe daha ileriye, sizce ilerisi neresiyse, yani daha mükemmele, daha güzele doğru gitsin diye çabalıyor, uğraşıyorsunuz. Evet, öyleyse neden bunu da yapmak durumunda değilsiniz? Neden böyle bir şeyi kendinize prensip edinmediniz? Nasihat isteyene nasihat edeceksiniz ya da birilerinden nasihat istemeyi bileceksiniz. Tabii vahiy bilen birinden isteyin. Değilse adam kendi heva ve hevesiyle nasihat eder de siz de şaşıp yanılıp tutuverirseniz nasihatini, Allah korusun. Onun için bana bir nasihat olsun deyince bu hazim diyor ki, ey müminlerin emiri, senin ataların halkı kılıçla bastırıp bu hükümdarlığı Müslümanlardan istişare yapmaksızın, onların rızaları olmaksızın zorla aldılar. Titrer değil mi adam bunu söylerken? Bakın ne diyor halifeye? Ey müminlerin emiri, ya emiral müminin, senin ataların halkı kılıçla bastırıp baskı altında tutup bu hükümdarlığı Müslümanlardan istişare yapmaksızın, onların rızaları olmaksızın zorla aldılar. Hatta onlardan pek çok kimseyi öldürdüler ve bu öldürülen Müslümanlar o öldürme ile ahirete göçtüler. Öbür alemde onların söylediği ve onlara söylenen şeyleri bir bilsen. Bu kadar net, bu kadar açık, bu kadar ayan beyan, bu kadar belirgin ve berrak bir sözle ifade edilince dayanamayanlar çıktı yanında. Halifenin yanındakilerden biri, bunun üzerine orada oturanlardan bir adam, söylediğin şey ne kadar kötü ey Ebu Hazim diye çıkışmaya başladı. Ama Ebu Hazim o adama dönüp şöyle karşılık verdi. Yalan söylüyorsun. Niye kötüymüş? Yani şüphe yok ki Allah alimlerden onu insanlara mutlaka açıklayacaklar, gizlemeyecekler diye söz almıştır. Neden söylemeyecekmişim dedi. Çünkü Ali İmran suresi 187. ayette böyle bir söz konusuydu. Yani Allah alimlerden böyle bir söz alıyordu. Mutlaka hakkı açıklayacaklar, gizlemeyecekler. Süleyman o kabul eden birisiydi. Bu gerçeği biliyordu. Açık açık kendisine söylenmesine zaten izin vermişti. Razıydı, şahsiyetliydi. Gerçekten sevilecek, takdir edilecek bir makamda, bir konumda duruyordu adam ve dedi ki, peki biz durumumuzu nasıl düzeltebiliriz? Demek adam samimi, derdi var bu konuda, bir huzursuzluğu, bir derdi, bir sıkıntısı var. Bunun için çare arıyor adam ve soruyor, peki tamam anladım ama nasıl düzeltebiliriz durumumuzu? Ebu Hazim dedi ki, övünmeyi ve lafçılığı bırakır, vakarlı ve şahsiyetli olur. İmkanlarınızı eşit bir şekilde dağıtırsınız cevabını verdi. Allahu Ekber. Ne kadar da basit değil mi? Yani bozuk düzen bir konuda mı birileri? Ya da yönetici bir adam demek haksızlık yapmış? Yani neler neler etmiş de bir kötü konuma mı düşmüşse? Ya da yani düzen nasıl kurulsun derdine mi düştü insanlar? Ne kadar da basit bir reçete. Hemen bakın övünmeyi, lafçılığı bırakıyorsunuz. Vakarlı ve şahsiyetli oluyorsunuz. Bir de imkanlarınızı eşit bir şekilde dağıtıyorsunuz. İşte cevap bu kadar. Süleyman ona bunu nasıl yaparız dedi. Tamam dediğini anladım da nasıl yapacağız? Ebu Hazım diyor ki helalinden alıyorsunuz, layık olanlarına veriyorsunuz o kadar. Yani siz helala harama dikkat ediyor, kim layık kim değil, kim ehil kim nahil bunu ortaya koyuyorsunuz. İşte bu kadar diyor. Süleyman diyor ki Ebu Hazım, anladım, anladım. Peki bize arkadaşlık eder misin? Böylece sen bizden istifade edersin, biz de senden faydalanırız dedi. Yani o kadar memnun oldu, o kadar sevdi, o kadar sevindi ki arkadaşlık, beraberlik teklif ediyor Süleyman bin Abdülmelik, yani Emevi halifesi, tabiinden bir zata, bir ihtiyar muhtereme, bir alim, bilge kişiye diyor ki, gel diyor bizimle arkadaşlık eder misin? Emretmiyor, teklif ediyor sadece. Yani bizim malımız, mal varlığımız, imkanlarımız var, sen onlardan yararlansan, senin de ilmin, irfanın var, hayat bilgin var, biz de ondan yararlansak, böyle bir beraberliğimiz olsa ne dersin deyince, artık rahat. Bu kadar konuşmanın üzerine, elbette kendini daha net ortaya koyacak imkan bulan Ebu Hazım diyor ki, Allah'a sığınırım. Allahu Ekber. Adamın teklifine bakın, Berike'nin cevabına bakın. Halife gel beraber olalım diyecek, üstelik can alıcı noktada acımasızca tenkitleriniz olacak, buna rağmen karşıdaki adam takdir edecek, tebrik edecek, teşekkür edecek ve gel beraber olalım diye teklifte bulunacak. Berike adam ne diyor? Allah'a sığınırım. Şaşırıyor Süleyman da tabii. Halife de şaşırıyor. Ama neden böyle söylüyorsun? Niçin böyle diyorsun? Ebu Hazım diyor ki, size az bir şey meyletmekten, bu sebeple de Allah'ın bana hayatın da katmerli, ölümün de katmerli acısını tattırmasından korkarım. Yani bir korkusu var adamın. Ya sizinle beraberken size meyledersem, ya siz gibi olmaya başlarsam, ya siz gibi anlamaya, hayata siz gibi bakmaya, dünyayı siz gibi tutmaya, dünya ile beraberliğimi siz gibi belirlemeye, ayarlamaya, düzenlemeye çalışırsam ve ki az bir şey bile olsa ya size meyledersem ve böyle olunca da Allah'ın bana hayatın da, ölümün de, şu yaşadığım hayatta da, öldükten sonrasında da acının en katmerlerini tattırmasından korkarım diyordu. Biz de korksak. Yoksa biz zaten onu mu hedeflemişiz? Bu noktada kimseye bir şey diyemiyorum ama herkes kendi düşünse. Yoksa bizim hedefimiz ne ki? Yani biz Süleyman olmaya mı, Ebu Hazım olmaya mı niyetliyiz? Hedefimiz ne ola ki acaba? Devam ediyoruz onları dinlemeye. Süleyman bin Abdülmelik Mekke'ye giderken Medine'ye uğramıştı. Günlerce kaldı. Sordu. Peygamberin ashabıyla görüşüp konuşan, sohbet edip beraber olan, onlardan ilim irfan alan şu hani hürmete layık muhterem insanlardan kimse yok mu diye Ebu Hazim'i çağırdılar ve konuşmaları sürüyor, dinliyoruz. Ne tatlı bir ortam, ne hoş bir sohbet. Hakkın ikamesi, hakkın anlatılması olunca hep böyle olur herhalde. Acaba biz de becerebilir miyiz ki? Teklif ediyor, beraber olalım. Allah korusun diyor. Neden diye sorunca, size meyletmekten korkuyorum. Çünkü o zaman Allah bana hayatın da katmerli, ölümün de katmerli acısını tattırır. İşte bundan korkuyorum diyor. O zaman Süleyman bin Abdülmelik Ebu Hazim'e, peki diyor, bize ihtiyaçlarını bildirir misin? Bize ihtiyaçlarını bildir. Yani tamam beraber olmayacaksak, bari ben mevcut imkanımın sen gibi değerli bir insanın ihtiyaçlarını karşılamada kullanmasını istiyorum. Senin bir ihtiyacın varsa söyle de onu ben karşılamaya çalışsam. Lütfen bu konuda ihtiyaçlarını bildirsen, yani bunu bize bağışlasan diyor sanki. Yani o olgunlukta bir adamın böyle diyeceğini zannederek tercümeyi böyle yapmak istedim. Ebu Hazım diyor ki, bakın ihtiyacına, aman adamın neler ihtiyacı varmış, siz olsaydınız ne derdiniz? Halife, yani bütün bir İslam toplumunun yönetim makamında, bütün İslam aleminin imkanları kendi elinde olan bir adam, size ihtiyacınızı söyleyin, onu karşılayalım diyecek, ne dersiniz acaba? Eğer Ebu Hazım gibi Kur'an ve sünnet bilirseniz o gibi cevap vereceksiniz. Ama öyle bir şeyler bilmiyorsanız o zaman nasıl cevap vereceğiniz siz daha iyi bilirsiniz. At mı istersiniz, araba mı, ev mi istersiniz, bark mı, yol mu istersiniz, plan mı, proje mi, ne isterseniz onu siz daha iyi bilirsiniz. Adama bakın, ihtiyacını bildiriyor, iyi dinleyin. Hani denir ya sıkı durun, gerçekten sıkı durun. Adam, yani gerçekten adam bu. Büyük adam nasıl da ihtiyacını anlatıyor bakın. Beni cehennemden kurtarıp cennete sokarsın, işte ihtiyacım budur diyor. Fe subhanallah, la ilahe illallah. Yani adamın ihtiyacını anladınız mı? Halifeye söylediğine bakın. Beni cehennemden kurtarırsın, cennete sokarsın, işte ihtiyacım budur. Eğer soruyorsan, ciddiysen, samimiysen hadi bakalım. Süleyman diyor ki boynunu bükmüş galiba. Herhalde öyle iki büklüm oldu adam değil mi? Bu benim yapabileceğim bir şey değil ki deyince bu hazim o halde sana onun dışında hiçbir ihtiyacım yok gerçekten diyor. Ama Süleyman'ın ihtiyacı var. Hemen hemen diyor ki peki bana hayır duada bulun öyleyse diyor. Ebu Hazım diyor ki Allah'ım eğer Süleyman senin dostun ise ona dünya ve ahiret iyiliğini kolaylaştır. Eğer düşmanın ise onu perçeminden tut, sevip razı olacağın şeye ilet. Tekrar söylüyorum. Pek kısa gibi geldi bize de. Çünkü Süleyman diyor ki hatta bunun üzerine bu kadar mı? Ebu Hazım diyor ki ehlinden isen öz ama çok söyledim. Ehlinden değilsen kiriş olmayan yaydan ok atman bana ne fayda verir? Cevabını verdi. Yani layık değilsen neler neler istesem ne yazar? Ama layıksan gerçekten öz ama çok şey söyledim diyor. Bu öz ve çok şeyi bir daha dinleyelim Ebu Hazim'den. Allah'ım eğer Süleyman senin dostun ise ona dünya ve ahiret iyiliğini kolaylaştır. Eğer düşmanın ise onu perçeminden tut, sevip razı olacağın şeye ilet. Amin. Bize yapsak bu duayı Allah'ım ben anlatan, sen dinleyen ve bütün Müslüman kardeşlerim eğer biz senin dostun isek, bize dünya ve ahiret iyiliğini kolaylaştır. Eğer düşmanın isek, bizi perçemimizden tut, sevip razı edeceğin şeylere ilet ya Rab bizi. Amin. Süleyman bu kadar mı diye sormuştu. Ebu Hazim de demişti ki, ehlindensen, yani bu işe layıksan, öz ama çok şey söyledim, anla. Ama ehil değilsen buna, kirişi olmayan yaydan ok atman bana ne fayda verir? Bir yay düşünün, bir de kiriş olacaktı ya, ona ok şöyle hani filan edecektiniz, ok atmak için onsuz olmazdı. Yoksa ne fayda verir? Hiçbir işe yaramaz ki. Cevabını verdi. Süleyman ona, bana tavsiyede bulun öyleyse dedi. Dua istedi, şimdi tavsiye istiyor. Ebu Hazım dedi ki, sana tavsiyede bulunacağım ama sözü uzatmayacağım. Yine kısa ama yine güzel olacak herhalde. Rabbini tazim et. Azametli bil, önünde saygıyla eğil, karşı gelmeyi düşünme. Yani Rabbini azim bil. Onu sübhan bil, onu hamd etmeye layık, onu tesbih ve tenzih etmeye layık bil. Onu azim bil, ona karşı gelmeyi kesinlikle düşünme. Seni men ettiği yerde görmesinden, emrettiği yerde kaybetmesinden, yani bulamamasından onu tenzih et. Allahu Ekber. Yani seni men ettiği bir yer mi var? Orada görünme. Sakın ha, o seni görmesin orada. Peki seni emrettiği bir yer mi var? Orada da kaybetmesin seni, mutlaka bulsun, bulamamasından onu tenzih et. Ebu Hazim bu konuşmadan sonra Süleyman bin Abdülmelik'in yanından çıktı ve kendi dünyasına, evine. Ama halife ona 100 dinar gönderdi. Bugünkü parayla ne kadar eder diye işin o tarafına dalmayın lütfen olmaz mı? Sizin istediğiniz kadar olsun. Bakın acaba neler olacak? İyi dinleyin. Takılı kalmayın 100 dinara. 100.000 dolar mı? 100.000 mark mı? 100.000 kilo altın mı? Ne olursa olsun ne fark eder? Yani dinleyin. 100 dinar gönderilmiş. Ve bunu Allah rızası için harca. Senin için yanında bunun gibi daha çok var diye de bir yazı, bir pusula ekleyivermiş elçiye. Ebu Hazim bu altınları halifeye şöyle bir mektupla geri çeviriyor. Şimdi karşı karşıya konuşurken dinlediğimiz Ebu Hazim'i kağıt üzerinde yazılı metin olarak satırlarda izliyoruz. Ya Emirül Müminin, senin benden istediğinin ciddi olmamasından veya benim parayı sana geri çevirişimin onun önemsizliği sebebiyle olmasından Allah korusun. Yani ey müminlerin emiri, evet ben bu parayı geri gönderiyorum ama zannetme ki kesinlikle Allah korusun yani sen ben ciddi değiliz diye değil ya da para az diye az göndermişsin diye değil öyle anlama. Çünkü bunlara ben bu paraya bu kadar paranın peşinde olmaya senin için razı olmuyorum kendim için nasıl razı olurum? Mektuba devamla şunları yazdı. Bunun makul bir sebebi, bunun güzel bir yorumu olsun diye bakın neler yazmış daha. Hazreti Musa bin İmran yani Kur'an'da kitabımızda öğrendiğimiz İsrailoğulları peygamberlerinden Harun'un kardeşi Hazreti Musa Medyen suyuna varınca, hani çocuktu, ölüm korkusuyla, öldürülme korkusuyla annesi bir sepete, bir sala bırakmış, sonra Firavun'un sarayında büyümüştü. Bir delikanlı olunca dışarıya çıkmaya başlamış. Yerlilerden biri Hazreti Musa'nın bir darbesi, bir tokadıyla, bir yumruğuyla ölüvermişti. Ertesi gün yine aynı manzara ve kaçmak zorunda kaldı. Sina'yı Tur'u güneyden yürüyerek Medyen'e kadar gitmiş, orada Medyen suyunun başına varmıştı. İşte orayı anlatıyor Ebu Hazim mektubunda Süleyman bin Abdülmelik'e. Birlikte dinliyoruz. Medyen suyunun başına varınca Hazreti Musa, o suyun başında hayvanlarını sulayan çobanlar buldu. Onların gerisinde de hayvanlarını diğerlerine karışmaktan alıkoyan iki kız vardı. Bunun üzerine onlara, o kızlara bunun sebebini sordu. Onlar da, çobanlar koyunlarını suvarıp çekilmeden biz suvarmayız. Babamız ise büyük, çok yaşlı bir ihtiyardır dediler. Yani kendilerinin orada olma sebebini de hemen beyan ediveriyorlar değil mi? Değilse işimiz yok aslında biliyoruz ama ne yapalım ki çaresiziz diyorlar. Hemen Hazreti Musa onlarınkini de suvardı. Sonra gölgeye çekildi ve Rabbi inni bima enzelte min hayrin fakir. Rabbi inni bima enzelte min hayrin fakir. Kasas 24'ü okudu. Yani Allah bize öyle haber veriyor diye oradan dedim. Değilse o zaman Kasas suresi, o zaman Kur'an yoktu tabii. Rabbim hakikaten ben senden gelecek, senin bana indireceğin her hayra muhtacım dedi. Rabbim gerçekten ben senden gelecek, senin bana göndereceğin, senin bana indireceğin, senin bana lütfedeceğin her hayra muhtacım dedi. Bunu söylemesinin sebebi şuydu, o aç ve güven içinde olmayan korkar bir haldeydi. Garipti, yalnızdı, açtı, bir ilaçtı, ihtiyaç sahibiydi ama yine de Rabbinden istedi, insanlardan dilenmedi. Orada bulunan çobanlar da onun sözünü, onun halini anlamadılar. Oysa ihtiyacını belirtiyordu aslında, durumunu anlatıyordu ama onlar anlamadılar. Fakat beride duran iki kız durumu anladı. Onlar babalarının yanına dönünce olayı ve onun sözünü ona anlattılar. Bunun üzerine babaları, ki o Şuayb idi, Hazreti Şuayb, Medyen'in peygamberi, bu aç bir adam dedi ve kızlarından birine git de onu çağır diye emretti. Kız onun yanına gelince onu büyük sayıp yüzünü örttü ve babam seni çağırıyor. Bizim için hayvanlarımızı suvarmanın ücretini verecek dedi. Bu bölümler için siz yine de Kasas suresi 22. ayetten itibaren okuyun biraz. Ben burada Darimi'deki rivayet kadarını söylüyorum. Kız böyle deyince, yani bizim için hani hayvanlarımızı suvardın ya, biz kenardaydık ya, sen bizim işimizi yaptın ya, işte bunun karşılığı olarak ücretini filan deyince, bu Hazreti Musa'ya çok zor geldi ama onu takip etmek zorundaydı da. Çünkü o dağlar arasında aç ve yalnızdı. Neticede o kızın peşinden gittiğinde rüzgar esiyor ve kızın elbiselerini dalgalandırmaya ve böylece elbiseleri, vücut hatlarını ona belli etmeye başladı. Hazreti Musa kah yüzünü çevirmeye, kah gözlerini yummaya başlamıştı bunun için. Yani Hazreti Musa sonunda onun peşinden gitmeye başladı. Rüzgar esiyordu. Böylece rüzgar kızın elbiselerini dalgalandırmaya ve onun vücut hatlarını kendisine belli etmeye başlamıştı. Hazreti Musa kah yüzünü çevirmeye, kah gözlerini yummaya başladı. Sonunda sabrı tükenince kıza, ey Allah'ın kulu, arkamda kal ve bana yolu şu yoldan, şöyle diyerek sözünle tarif et diye seslendi. Hazreti Musa sonunda Şuayb'ın huzuruna girince akşam yemeğinin hazırlanmış olduğunu gördü. Konu dağılmasın diye küçücük bir ifadeyle dikkatinizi çekeyim, devam edeyim. Bir kız, yanında bir başka kız, iki kız kardeş, Çobanlık yapıyorlar hatta, koyunları sulamaya geliyorlar. Kenarda çobanlar var ama yüzlerini örten, namus ve iffet derdinde olan, lakin arkadan gelmeyi beğenmeyen, ben öne geçsem desen, ben öndeyken arkamdan yolu tarif etsen diyen bir insan var. Bunlara özel dikkat etmenizi rica edeyim. Ben devam ediyorum rivayeti okumaya, söylemeye, anlatmaya, duyurmaya. Hazreti Musa şu Şuayb'ın huzuruna girince akşam yemeğinin hazırlanmış olduğunu gördü. Şu Şuayb da ona, genç otur yemek ye dedi. Hazreti Musa, Allah'a sığınırım diye cevap verdi. Şuayb şaşırdı. Peki neden, aç değil misin diye sorunca evet dedi. Fakat bunun, yani şu hazırlanan yemeğin bana ikram edilecek diye hazırlanan, benim için ortaya konulan şu yemeğin, yemem istenen şu yemeğin o kızların için, yani o kızların yapacağı işi yaptığımdan dolayı hayvanları suarmamın bir karşılığı olmasından korkuyorum. Halbuki ben dinimiz gereği yaptığımız hiçbir şeyi yer dolusu altına mukabil bile satmadığımız bir ev halkındanım dedi. Böyle diyen insanlara ihtiyacımız var mı? Öyle demeyeyim. Böyle demek zorunda mıyız? Öyleyse Hazreti Musa'nın sözünü bir kere daha dinleyelim. Eve kadar geldi. Kız arkada, kendisi önde. Şuayb Aleyhisselam'ın huzuruna girdi. Akşam yemeği hazırdı. Hazreti Şuayb ona dedi ki, genç buyur, otur, lütfen yemek ye. Hazreti Musa ona, Allah'a sığınırım deyince Şuayb, peki aman için dedi, yani aç değil misin? Evet dedi acım, fakat bu sizin bana yememi teklif ettiğiniz şu yemekler, eğer o kızlardan dolayı, o kızların hayvanlarını, onların yapacağı işi benim yapmamdan dolayı, hayvanları suarmamın bir karşılığı olmasından dolayı ise, bunun için eğer ikram ediliyor, veriliyorsa, yani ben yaptığım işin karşılığını böylece dünyalık olarak bulacağım konumunda bulunuyorsam, Allah'tan korkuyorum, böyle bir şey olmasından Allah'a sığınıyorum dedi. Halbuki ben diye ilave etti, dinimiz gereği yaptığımız hiçbir şeyi yer dolusu altına mukabil bile olsa satmadığımız bir ev halkındanım. Dinim gereği yapacağım şeyi din diye yaparım. Allah'ı razı etmek için yapacağım şeyi Allah benden razı olsun diye yaparım dedi. Bunun üzerine Şuayb da ona dedi ki, hayır ey genç, bu onun karşılığı değildir, fakat bu benim ve atalarımın adetidir. Biz misafiri ağırlar, yemek yediririz. O zaman Hazreti Musa oturdu ve yedi. Yani eğer ben Müslüman olarak yapacağım bir şeyin karşılığında dünyalık elde etmek için sapacak, sapıtacak, yamulacaksam olmaz öyle şey diyordu sanki, değil mi? Böyle yazıyordu Ebu Hazim, Süleyman bin Abdülmelik'in gönderdiği 100 dinarı kendisine iade ederken. Bu noktaya gelince dedi ki, işte bu 100 dinar da anlattığım şeylerin karşılığı ise leş, kan ve domuz eti, çaresizlik halinde bile bundan daha helaldir. Çünkü Allah izin veriyor onlara. Dinimi satmam mukabili olmasın diyor. Şayet Beytülmal'da benim bir hakkım var diye bana tahsis ediliyorsa eğer bunlar, yani Beytülmal'daki bir haktan dolayı ise, bu hususta benim benzerlerim de var. Eğer aramızda eşitlik yaparsan ne âlâ, aksi halde benim buna ihtiyacım yoktur dedi. Yani ben gibi nice, benim konumumda nice Müslümanlar, senin tebaan durumunda olan nice insanlar var, herkese yüzer dinar gönderiyor idiysen, tamam ne âlâ, hadi olsun. Ama değilse, benim konumum, benim durumum, benim imtihan pozisyonum, benim bir şeyler bilmem ve bu bildiklerimi Müslüman bir şahsiyetle, İslam'ın izzet ve şerefine sahip bir Müslüman alim kimliğiyle ben sana söyledim diye eğer sen bunları bana gönderiyor, veriyorsan, tekrar okuyorum, işte bu 100 dinar da anlattığım şeylerin karşılığı ise leş, kan ve domuz eti, çaresizlik halinde bundan daha helaldir. Şayet Beytülmal'daki bir haktan dolayı ise, bu konuda benim benzerlerim var. Eğer aramızda eşitlik yaparsan ne âlâ, aksi halde benim buna ihtiyacım yoktur. Din bildiğinden dolayı, din anlattığından dolayı, insanlarla beraberliği Kur'an ve sünnet tanıtımı, duyurumu, anlatımı, öğretimi olduğundan dolayı, insanların kendisine bir şeyler verme pozisyonda olan insanların kulakları, kalpleri, kafaları, akılları, fikirleri, firasetleri çınlasın, çın çın ötsün, iyi anlasınlar. Yani hoca denilenler, alim bilinenler, önde gidenler, insanların hayat programlarını tenkit eden, düzeltmeye çalışanlar, böyle bir sorumluluğu kendilerine şiar edinen, din diye, Allah dedi diye, peygamber dedi diye yapmaya çalışanlar, eğer bu konumlarından dolayı kendilerine özel itibar ediliyor, bu konumlarından dolayı kendilerine özel izzet ve ikramda bulunuluyorsa, bu konumlarından dolayı kendilerine 100 dinarlar gönderiliyorsa, Ebu Hazim'i örnek alıp dikkat etsinler. Daha karlı olurlar. Çünkü zaten Allah, kişiye ana karnında tahsis ettiğini ulaştırmadan onun canını almayacaktır. Bize cennet imkanı konusunda Allah hiç kimseyi hiç kimseden ne üstün ne de alçak bir konumda imtihan etmeyecektir. Yani herkes cennet isterse herkes kadar elbette bu işe imkanı var olarak imtihana tabi tutulacak ve de başaranlar cennete, diğerler de Allah korusun cehenneme gidecektir. Darimi Sünen'inden aldım. Kitab-ül İlim'de 653 numara, isterseniz ana kaynaktan kendiniz defalarca okuyup gereği gibi amel etmeye şimdiden hazır olabilirsiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.